Eroin. Christian F. Üçüncü kaset, ikinci yüz. Detlef yüzüme baktı ve göz bebeklerin kocaman olmuş dedi. Uzun süre hiçbir şey söylemedi. Öylece durdu, bana baktı ve evet kızım diye fısıldadı. Sen de tamamsın artık. Yine titredim. Ne var, ne oldu dedim. Detlef, kriz dedi. Turkey yani. İşte Turkey bu demek. Gerçekten krizdesin. Pis eroinman dedim kendi kendime. Ama kriz dedikleri kadar felaket bir şey de değildi. Ötekiler ne diye öyle yaygara koparıyorlardı ki? Gerçekten ağrı duymuyordum. Sadece titriyordum ve renkler beni biraz deli ediyordu. Bir de ağzımdaki tükürük. Detlef artık bir şey söylemiyordu. Blucininden küçük bir paket çıkardı. Bir kaşık getirdi. Tozu bir mum üzerinde eritip hazırladı. Şırınga takımını bana uzattı. Titreme damarı tutmamı güçleştirdi ama çabucak başardım. Yine iyiydim. Renkler tatlıydı. Salya kayboldu. Bir anda sorunum kalmadı. Kendine de hemen bir iğne yapan Detlef'in yanında uykuya daldım. Öğleyin kalkınca Detlef'e daha ne kadar toz kaldığını sordum. Bu akşam gitmeden bir iğne daha yapabilirsin tabii dedi. Fakat yarın sabah için de lazım dedim. Detlef o kadar kalmadı. Bugün istasyona gidecek halim de gerçekten yok. Ayrıca zaten bugün pazar, istasyonda iş olmaz diye cevap verdi. Korku ve öfke içindeydim. Anlamıyor musun? Yarın sabah kendime iğne yapmazsam Turkey olurum ve okula gidemem diye bağırdım. Detlef, ama ben sana her zaman söyledim kızım. İşte sonunda bu noktaya geldi. Öğleden sonra istasyona gittik. Düşünmek için çok vaktim oldu. İlk yokluk krizimi yaşamıştım. Artık E'ye ve Detlef'e bağımlıydım. Detlef'e bağımlı olmak beni daha çok korkuttu. Biri tamamen bağlı olduktan sonra bu ne biçim aşktı? Detlef akşamları bana toz vermezse, beni yalvartırsa ne olacaktı? Turkey olduklarında eroinmanların nasıl yalvardığını bilirdim. Kendilerini nasıl aşağılattıklarını, nasıl hakarete razı olduklarını da. Nasıl bir hiç haline geldiklerini de bilirim. Yalvaramazdım. Hele Detlef'e. Beni yalvarttığı an aramızdaki her şeyin sonu gelmiş demekti. Hiç kimseye bir şey için yalvarmamıştım. Detlef nihayet bir müşteri buldu. Geri gelene kadar oldukça uzun süre bekledim. Artık hep Detlef bana ertesi sabah için toz verene kadar beklemek zorunda olacaktım. O gün öğleden sonra oldukça bozuktum. Kendi kendime ama yarı duyulur bir sesle konuşuyordum. İşte Christian dedim. İşte aslında istediğin her şeyi elde ettin. Eroinmanlığı bu şekilde mi canlandırmıştın kafanda? Yo. Fakat bunu istiyordun ya. Eski eroinmanlara hep hayranlık duyardın ya. İşte şimdi sen de bunlardan birisin. Artık kimse sana hava atamaz. Artık başkaları Turkey'den söz ettiğinde inanmaz bakışlarla dinlemene gerek yok. Artık kimse seni bozum edemez. Şimdi karşındakini bozum eden sen olacaksın. Doğru dürüst cesaretimi toparlayamıyordum. Habire Turkey gözümün önünde canlanıyordu. Krize girmiş eroinmanların nasıl harcadığım aklıma geldi. O sırada onların içinde kopan fırtınayı hiç kavrayamamıştım ki. Yalnızca bunların korkunç hassas olduklarını, onlara acı vermenin ne kadar kolay olduğunu ve ne kadar güçsüz olduklarını anlamıştım. Krize düşmüş bir eroinman herhangi bir şeye itiraz etmeye bile korkar. O kadar hiçliğe yuvarlanmıştır. Bu durumdaki tipler üzerinde bazen kuvvetli olma heveslerimi tatmin etmiştim. İnsan nereden vuracağını bildi mi onları harcayabiliyor, tam şok edebiliyordu. Onların gerçek zaaflarına dokunmak, yaralarını deşmek yetiyordu. Hemen çöküyorlardı. Ne de olsa krizdeyken ne kadar sefil mahluklar olduklarını anlayacak durumdaydılar. O zaman o serin kanlı eroinman havasından eser kalmıyordu. İnsan kendini herkesin ve her şeyin üzerinde rahat hissetmiyordu artık. Kendimi, işte şimdi sen Turkey olacaksın ve başkaları seni harcayacaklar. Senin aslında ne kadar rezil olduğunu herkes görecek ama bunların hepsini önceden biliyordun. Ne garip, işin bu tarafını ancak bugün düşünebiliyorsun diyordum. Kendi kendimle konuşmalarım işe yaramadı. Bir başkasıyla konuşmam gerekiyordu. Öylesine istasyondaki herhangi bir eroinmana gidebilirdim. Gitmedim. Tuttum. İstasyon postanesinin orada bir köşeye gizlendim. Ötekilerin edeceği lafları biliyordum nasılsa. Başkalarından yeteri kadar dinlemiştim. O kadar çaresiz olma moruk. Önce bir devam et. Hallolur nasılsa. Gerçekten istersen bırakabilirsin. Valerion var nasıl olsa, nasıl olsa, nasıl olsa. Konu E olunca Detlef bile ipe sapa gelmez laflar ediyordu. Konuşabileceğim bir tek annem vardı ama o da olmazdı. Ona bunu yapamazdım, bu kanıdaydım. Seni seviyor ve sen de onu bir bakıma seviyorsun diye düşündüm. Bunları ona anlatsan kadın aklını oynatır dedim. Hem sana yardım da edemez. Belki seni yetiştirme yurduna verir. Bu da her şeyi daha berbat eder. Zorlamayla hiç kimse eroini bırakamaz. Hele sen, esas o zaman inatlaşır, yurttan kaçar, dışarıda başkalarıyla gecelemeye başlarsın. Böylece her şey çok daha kötüye gider diye düşündüm. Yine alçak sesle kendi kendime konuşuyordum. Ulan bırak artık. Başlangıçtaki şu hafif krize dayanmakta güçlük çekmezsin. Detlef geri geldiğinde tuz istemiyorum dersin. Ben bırakıyorum. Ya sen de bırakırsın ya da ayrılırız. Yarım şardan iki dozun mu var cebinde? Tamam moruk. Bunu da kullanırız. Yarın da bir daha kullanmayız dersin. Kendi kendime konuşmalarımda yine nasıl eroine heveslendiğimin farkına varıyordum. Sonra kendi kendime Detlef nasılsa bırakmayacak eroini diye fısıldıyordum. Sonra Detlef'ten ayrılmak. Ulan Christian, bırak saçmalamayı. Bir an sadede gel. Son durağa geldin çünkü, son durak. Hayatından pek de bir zevk almadın, ne yapalım. Ama böyle olmasını istiyordun işte diye fısıldıyordum kendime. Sanki dehşet bir sır ifşa eder gibi. Detlef geri geldi. Konuşmadan Kurfürstenstrasse'ye gidip sürekli eroin aldığımız herifi bulduk. Bana çeyrek doz düştü. Metro ile eve gittim ve odama kapandım. İki hafta sonra bir pazar günü Detlef'le Axel'in evinde yalnızdık. Öğleden sonraydı. Keyfimiz yoktu. Cumartesi günü sürekli satıcımızı bulamamış ve başka bir heriften kazık yemiştik. Bize sattığı toz o kadar kötüydü ki bir parça ferahlamak için daha sabahtan her zamankinin iki misli doz kullanmamız gerekmişti ve zaten elimizde bulunanın hepsi o kadardı. Detlef yine terlemeye başlamıştı. Ben de Turk'in pek uzak olmadığını anlamıştım. Bütün evi paraya çevirebileceğimiz bir şey bulabilmek için aradık ancak önceden de hiçbir şeyin kalmamış olduğunu biliyorduk. Kahve değirmeninden radyoya her şey gitmişti, eroine harcanmıştı. Yalnız eski püskü elektrikli süpürge duruyordu. O da o kadar eskiydi ki ona tek kuruş vermezlerdi. Detlef, kızım dedi. Şimdi nasıl olursa olsun çok çabuk para bulmamız lazım. En geç 2 saat içinde Turkey's. O zaman hiçbir şey yapamayız. Pazar akşamı parayı tek başıma toplamam imkansız. Yardım etmelisin. En iyisi sen sağında gidip yont. Ben de 40-50 marka bir müşteri aradan çıkarırsam o zaman yarın sabah içinde tozumuz olur. Yapabilecek misin dedi. Tabii yaparım diye cevap verdim. Biliyorsun yontmak benim özel yeteneğim. En geç 2 saat sonra buluşmaya karar verdik. Sound'da kaç kere yontmuştum. Çok kere sırf zevk için. Hep başarmıştım ama o akşam her işim ters gidiyordu. Acelem vardı. Oysa yontmak için zaman gerekiyordu. Yanaştığı tiplere baştan iyice bir bakması gerekiyordu insanın. Tiplere göre ayarlamak lazımdı kendini. Kimi zaman biraz sohbet lazımdı. Serin kanlı olmak şarttı. Hem sonra yontmaktan zevk alarak yapmak gerekiyordu. Turkey oldum ve eskisi kadar iş başaramadım. Yarım saatin sonunda 6.80 markım vardı. Hiçbir zaman toplayamayacaksın parayı diye düşündüm. O sırada istasyonda olması gereken Detlef aklıma geldi. İstasyonda bu pazar sadece ninelerinden, dedelerinden, kahve içmekten dönen çocuklu aileler olurdu. Detlef de şu anda kesin krize girmişti bile. Bu durumdayken zaten müşteri çıkaramazdı. Paniğe kapıldım. Belirli bir amacım olmadan sokağa çıktım. Her nedense hala yontmanın Sound'un önünde daha iyi gideceğini umuyordum. Disko'nun girişinin önünde de kocaman bir Mercedes durdu. Orada sık sık lüks arabalar durur ya da yavaş önünden geçerdi. Çünkü hiçbir yerde pili çeti bu kadar ucuz olmazdı. Harçlıkları bittiği için giriş parası bile almayan kızlar olurdu. Bunlar bir giriş bileti ve ilaveten birkaç Coca-Cola'ya razı olurlardı. Mercedes'in içindeki tip bana el salladı, onu tanıdım. Sık sık Sound'un önünde olurdu. Bir ara bana da laf atmıştı. Bir yüzü kazanmak ister misin diye sormuştu. Bir defasında ona karşılığında ne istediğini sormuştum. Hiç demişti, gülmüştüm. O an ne düşündüğümü pek bilmiyorum. Belki de şu tipe bir gitsen, gerçekten ne istediğini öğrensen belki de ondan biraz para yontabilirsin diye düşünmüştüm. Deli gibi el sallıyordu. Ben de kendimi birden arabanın yanında buldum. Binsene dedi. Daha fazla duramazmış orada. Bindim. Gerçekten ne olup bittiğini iyi biliyordum. Yontmaktan iş çıkmayacağını anlamıştım. Müşteriler de gerçekten artık benim için uzaydan gelen yaratıklar sayılmazdı. Yeni başlayan bu filmi aslında gayet iyi biliyordum. İstasyondaki gözlemlerinden ve oğlanların anlattıklarından sonra şartları müşterinin değil işe çıkanın koyduğunu da bilirdim. Serin kanlı olmaya çalıştım, titremedim. Yalnız konuşurken çok uzun nefes alıyordum. Cümlelerimi de aynı serin kanlı sesle bitirmekte güçlük çekiyordum. Söyle bakalım ne istiyorsun diye sordum. Ne olacak işte 100 mark anlaştık mı dedi. Bana bak ben yatmam ha ona göre. Neden diye sordu. O telaşta aklıma yalnız ve yalnız gerçek geldi. Dinle dedim herife. Bir sevgilim var ve şimdiye kadar yattığım tek kişi o. Öyle de kalacak. Atlatılmaya niyeti yoktu. İyi ne yapalım o zaman başka bir şey dinleriz. Tamam dedim bir yüzlüğe. O an bir şey hissetmiyordum. Sonradan herifin aklını bana fena taktığını anladım. Çünkü bu 100 marka olacak iş değildi hem de Kurfürstenstrasse'nin o ucuz bebek piyasasında. Gerçekte saklamayı bir türlü beceremediğim korkumdan ötürü kafayı takmıştı bana. Kapı tarafına sıkışmış halde elim kapı kolunda sanki dışarı fırlamaya hazır otururken numara yapmadığımı anlıyordum. Gaza bastığında çok korkmaya başladım. Senden muhakkak daha fazlasını istiyor. Zorla yüzlüğünün karşılığını alacaktır ya da hiç para vermeyecek diye düşünüyordum. Yakındaki bir parkta durdu. Bu parktan daha önce de geçmiştim. Tam bir orospu yatağıydı. Her yerde prezervatifler, kağıt mendiller filan vardı. Şimdi iyice titriyordum. Biraz da fenalık hissediyordum fakat herif hala sakindi. Bundan cesaret alarak fahişelik kurallarına göre söylemem gerekeni söyledim. Önce para. Bana bir yüzük verdi. Hala korkuyordum. Sonradan zorla parayı geri alan müşteriler üzerine çok hikaye duymuştum ama ne yapacağımı biliyordum ya. Grubumuzda son zamanlarda zaten neredeyse sırf müşterilerle yaşanan deneyler konuşuluyor. Çocuklar bunları aktarıyorlardı birbirlerine. Çünkü aslında birbirlerine anlatabilecekleri pek başka şeyleri yoktu ki. Pantolonunu çözüp indirdiği yani tümüyle kendisiyle meşgul olduğu bir anı kollayıp parayı çizmeme sıkıştırdım. Hazırdı. Bense hala koltuğun ucunda kımıldamamaya çalışıyordum. Ona bakıyordum artık. Aranarak sol elimi uzattım. Kolum yetmedi. Ona biraz yaklaşmak zorunda kaldım. Üşüyordum. Ön camdan dışarı baktım. Dikkatimi başka bir şeye vermeye çalışıyordum. Çalıların arkasında gözüken far ışıklarına görebildiğim bir ışıklı reklama bakıyordum. Oldukça çabuk olup bitti. Herif yine cüzdanını çıkardı. İçini görebileceğim şekilde tutuyordu. Beş yüzlükler, yüzlükler görüyordum. Herhalde hava atmak ya da beni bir sonraki sefer için tavlamak istiyordu. Bana 20 mark daha verdi, bahşiş diye. Arabadan indiğimde sakinleştim. Şöyle bir bilanço çıkardım. İşte bu senin ikinci erkeğindi. 14 yaşındasın. Daha bekaretini kaybedeli 4 hafta olmuyor. Şimdi de fahişelik yapıyorsun. Sonra herifi ve ne yaptığımı düşünmedim artık. Bayağı keyifliydim aslında. Çizmemdeki 120 marktan dolayı. O zamana kadar hiç bu denli çok param olmamıştı. Detlefi ve ne diyeceğimi düşünmedim bile. Bayağı krizdeydim ve iğne için fazlasıyla sabırsızdım. Şansım vardı. Bizim satıcıyı hemen buldum. Parayı görünce bunu nereden buldun? Sen de kazanmaya mı gittin diye sordu. Manyaklaşma dedim. Ben mi kazanmaya çıkacağım? Bunu yapacağım eroini bırakırım daha iyi. Gerçekten. Yo babam nihayet onun kızı olduğumu hatırlayıp harçlık verdi. 80 marka 2 tane yarım yarım dedikleri çeyrek dozlardan aldım. Bu yarım yarımlar piyasada yeniydi. Bir ambalaj içinde aşağı yukarı bir çeyrek gram kadar vardı. Eskiden bir çeyrekle 3 kişi idare ediyorduk. Son zamanlarda bu miktar Detlef'le ikimize ancak yeter olmuştu. Kurfürstenstrasse'deki tuvalete gidip kendime bir iğne yaptım. Toz çok temizdi. Kalan E'yi artan 40 markla birlikte öğrenci kimliğimin naylon kabına soktum. Kazanmak ve toz bulmak ancak 15 dakika sürmüştü. Yani 45 dakikadır yoldaydım henüz. Detlef'in hala istasyonda olduğundan emindim. Metro ile hayvanat bahçesi istasyonuna gittim. Detlef orada duruyordu. Sefaletin ta kendisi. Pazar akşamı tabii müşteri çıkaramamıştı ve krizin göbeğindeydi. Gel bende bir şeyler var dedim. Nereden bulduğumu sormadı. Hiçbir şey demedi. Hemen eve gitmek istiyordu sadece. Hemen banyoya gittik. Cebimden kimliğimi çıkardım. Paketlerden birini açıp tozu bir kaşığa boşalttı. Tozu ısıtırken içinde hala bir yarım ve 2.20'lik bulunan kimlik kabına dikti gözünü. Sonra "Parayı nereden buldun?" diye sordu. Yontmak yürümedi, imkansızdı. Orada para babası bir herif vardı ama yatmadım. Başka ne yapabilirdim ki? Senin için yaptım dedim. Detlef daha ben konuşurken çığırından çıktı. Yüzü dili gibiydi. Yalan söylüyorsun. Kimse yatmadan 100 mark vermez. Bana yalan söylüyorsun diye bağırdı. Artık bağıracak gücü kalmamıştı. Fena halde krizdeydi. Bütün vücudu titriyordu. Gömleği ter içindeydi. Bacaklarına kramp girdi. Koluna bir bez bağladı. Ben banyo küvetinin kenarında oturmuş ağlıyordum. Detlef kızmakta son derece haklı diye düşünüyordum. Ağlıyor ve yapacağı iğnenin etkisini göstermesini bekliyordum. Sonra bana vuracağından emindim. Karşı koymayacaktım. Detlef iğneyi kolundan çıkardı. Bir şey söylemedi. Banyodan çıktı, ben de peşinden. Nihayet seni otobüs durağına bırakayım dedi. İkinci yarımdan ona biraz ayırıp verdim. Blojininin cebine kıstırdı bir şey demeden. Durağa çıktık. Detlef hala hiç konuşmuyordu. Bağırmasını, ne bileyim bana vurmasını, hiç değilse bir laf atmasını istiyordum. Bir şey söylesene moruk dedim. Ondan hiçbir cevap gelmedi. Hiç ama hiçbir cevap. Durakta duruyorduk. Otobüs geldi ve ben binmedim. Otobüs gittikten sonra bana bak dedim. Sana anlattıklarım tamamen gerçekti. Yoksa bana güvenmiyor musun artık? Tamam, inanıyorum dedi. Ben, bak gerçekten yalnız senin için yaptım dedi. Detlef sesini yükseltti. Saçmalama, kendin için yaptın. Krizdeydin ve yaptın, harika. Anlasana be, artık bir eroinmansın. Bedenen bağımlısın iyice. Bütün yaptıklarını kendin için yapıyorsun. Haklısın dedim. Fakat dinle. Şimdi bunu böyle sürdürmeliyiz. Artık tek başına başaramazsın. Senin tek başına bulabileceğinden çok daha fazla toz tüketiyoruz. Ayrıca senin tek başına kazanmanı da istemiyorum. Şimdi bir de tersini deneyeceğiz. İlk zamanlar muhakkak dünyanın parasını kazanabilirim. Hem de şey filan yapmadan sana söz veriyorum. Hiçbir zaman bir müşteriyle yatmayacağım. Detlef bir şey söylemedi. Kolunu omzuma koydu. Yağmur başlamıştı. Yüzündeki damlaların yağmurdan mı, gözyaşlarım olduğunu ayırt edemiyordum. Bir otobüs daha durdu. Artık her şey bayağı bir çıkmaz sokak gibi. Hatırlıyor musun? Daha hap ve esrar kullanırken kendimizi tamamen özgür hissetmiştik. Tamamen bağımsızdık. Kimseye, hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu. Böyle hissediyorduk kendimizi. Şimdi ise bayağı bağımlıyız dedim. 3-4 otobüs daha geldi. Acıklı laflar ediyorduk. Ağladım. Detlef koluma girdi. Nihayet. Nasılsa bir yoldan hallolur bunlar. Bırakacağız. İkimiz başarırız. Hemen yarın birinden Valeron isteyeceğim. Sonra bırakırken birlikte oluruz dedi. Bir otobüs daha geldi. Detlef beni basamağa itekledi. Evde her akşamki gibi tümüyle mekanik davrandım. Mutfağa gittim. Buzdolabındaki yoğurt kasesini aldım. Yoğurdu aslında yalnız durup dururken mutfaktan bir kaşık alıp odama götürdüğüm göze batmasın diye alıyordum. Kaşık sabah tozu ısıtmak için lazımdı. Sonra ertesi sabah iğneyi temizlemek için bir bardakta su aldım. Ertesi sabah başka günlerden farksızdı. Annem beni 7:15 uyandırdı. Yatakta kalıp sanki onu duymamışım gibi yaptım. 5 dakikada bir bana kalk deyip duruyordu. Nihayet tamam kalkıyorum işte diye seslendim. Bir daha gelip vıdı vıdı etti. 7:15'e kadar dakikaları saydım. Sonra metroyu kaçırmak istemiyorsa gitmesi gerekiyordu. Metroyu da hiç kaçırmazdı. Aslında benim de okula yetişmek için 7:15 evden çıkmam gerekirdi. Nihayet kapının dışarıdan kapandığını duydum. Her şey otomatik olarak olup bitti. Yatağımın yanında yerde duran blucunumun içinden toz bulunan yaldızı kağıdı çıkardım. Onun yanında makyaj malzemelerim, bir sigara paketi, bir şişe limon suyu ve tuvalet kağıdına sarılı şırıngamın bulunduğu naylon torba duruyordu. Şırıngam hemen her zamanki gibi tıkanmıştı. Rothandel sigaralarının Allah'ın belası tütünü naylon torbanın içinde uçuşup şırıngayı takıyordu. Şırıngayı bardaktaki suyla temizledim. Yoğurt kaşığına tozu boşaltıp üstüne limon suyu döktüm, kaşığı ısıttım, koluma sımsıkı bir bez bağladım filan. Bu benim için sabah yataktan kalkınca alışkanlıktan ilk sigarayı yakmak gibi bir şeydi. İğneyi yaptıktan sonra çoğu zaman bir daha uyuyup ancak ikinci ya da üçüncü derse yetişiyordum. İğneyi evde yaptığım zaman daima geç kalıyordum. Bazen annem beni yataktan kaldırıp beraberinde metroya götürmeyi başarıyordu. O zaman iğneyi Moritz Plas meydanındaki tuvalete yapmam gerekiyordu. Bu da pek iç acıcı değildi çünkü bu tuvalet oldukça karanlıktı ve pis kokuyordu. Duvarlarda delikler vardı. Bir kız işemeye girdiğinde deliklerin başında yabancılar ve başka röntgenciler durup gözetliyorlardı. Hep benim sadece bir iğne yaptığımı görünce hayal kırıklığından polisleri çağıracaklar diye korkuyordum. İğne takımını hemen her zaman okula da götürüyordum. Neme lazım diye herhangi bir nedenden ötürü konferans salonunda bir toplantı ya da gösteri olursa ya da öğleyin eve uğramazsam eve geç kalırsam diye. Bazen kendime okulda bir iğne yapmam gerekiyordu. Okuldaki tuvaletlerin kapıları bozuktu. Ben kendime iğne yaparken kız arkadaşım Renate'nin kapıyı tutması gerekiyordu. Renate durumu biliyordu. Sınıftakilerin çoğu biliyordu sanırım ama önemsemiyorlardı. En azından Grobstadt'ta artık birisinin şu ya da bu uyuşturucunun müptelası olması yankı uyandıran özel bir olay değildi. Hala girdiğim derslerde tümüyle ilgisiz bir şekilde uyukluyordum. Çok kere başımı sıraya koyup basbayağı gözlerimi kapatıyordum. Sabahtan fazlaca toz almışsam ağzımdan ancak güçlükle bir iki söz çıkıyordu. Öğretmenlerin ne olup bittiğini anlamaları gerekirdi ancak o sıralarda sadece bir tanesi uyuşturucu kullanıp kullanmadığımı, hatta ne gibi sorunlarım olduğunu sordu. Ötekiler sanki sadece tembel, uykucu bir öğrenciymişim gibi davranıyor, bana habire sıfır atıyorlardı. Zaten o kadar çok öğretmenimiz vardı ki çoğu adımızı bildiklerini bile seviniyorlardı. Kişisel ilişki hemen hemen hiç yoktu. Hiç ödev yapmamama da artık bir şey demiyorlardı. Artık yalnız not defterini çıkarıyorlardı. Yazılılarda kağıda bilmiyorum yazıp hemen geri vererek önümdeki kağıda bir takım saçma sapan resimler karalamaya başladığımda. Öyle sanıyorum ki öğretmenlerin çoğu da okulla benden fazla ilgilenmiyordu. Onlar da umutlarını kesmişlerdi ve herhangi bir maraza çıkmadan bir ders geçtiği zaman hallerine şükrediyorlardı. İlk olarak kazanmaya çıktığım o akşamdan sonra bir süre her şey yine eskisi gibi sürdü. Artık her gün Detlef'in kafasına nasıl olursa olsun bir yoldan benim de para kazanmam hem de her gün yonttuğum birkaç marktan daha fazlasını bulmam gerektiğini yetiştirmek için konuşup duruyordum. Detlef tam anlamıyla kıskançlıkla tepki gösteriyordu fakat bunun böyle gitmeyeceğini o da çoktan anlamıştı. Nitekim sonunda beraber kazanmamızı önerdi. Ne de olsa bu arada müşteriler konusunda epey tecrübe kazanmıştı. Bir kızla olmak isteyen ama yine de aynı sırada bir oğlanın da elinin altında bulunmasını arzulayan çift taraflıların ve durumlarına rağmen yine de kızlarla yatmak isteyen homoların bulunduğunu biliyordu. Detlef bana dokunmayacak, hele yatmaya hiç kalkmayacak müşteriler bulacağını söyledi. Yani benim kendilerine yalnız bir şeyler yapmamı isteyecek müşteriler. Bunlar zaten her zaman Detlef'in tercihiydi. Birlikte 100 mark hatta daha fazla kazanabileceğimizi söyledik. Bulduğu ilk müşteri Kekime Max'tı. Biz ona Kekime Max diyorduk. Kekime Max Detlef'in beni de tanıyan bir sürekli müşterisiydi. Detlef onun yalnız dövülmek istediğini söyledi. Belden yukarı çıplak olmam gerekecekti en fazla. Buna razıydım hatta bu işi dövme işini bayağı iyi biliyordum. Çünkü Detlef'in müşterilerine olan kinimi kusabileceğimi düşündüm. Detlef beni de yanına almayı önerdiğinde Kekime Max oldukça heveslendi. Tabii iki misli fiyat istedik. Bir pazartesi öğleden sonra saat 3'te buluşmak üzere sözleştik. Her zamanki gibi geç gittim. Kekime Max oradaydı. Yalnız Detlef daha ortalıkta yoktu. Bütün eroinmanlar gibi korkunç istikrarsızdı. Gelmeden önce iyi para veren, bu nedenle daha fazla zaman ayırması gereken bir müşterisi çıktığını tahmin ettim. Gerçekten de öyleydi. Yarım saat kadar Kekime Max'la birlikteydik. Detlef gelmedi. Acayip korkuyordum fakat Kekime Max'ın benden daha fazla korktuğu belli oluyordu. Bana tekrar tekrar 10 yıldan fazla bir süredir kızlarla ilişkisi olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Neredeyse tek bir kelimenin bile sonunu getiremiyordu. Başka zamanlarda da fena kekelerdi ama şimdi ne dediği hiç anlaşılmıyordu. Onunla istasyonda daha fazla bir arada olmaya dayanamıyordum. Nasıl olursa olsun bu işin sonunu getirmek istiyordum. Ayrıca tozum kalmamıştı ve daha Kekime Max davası bitmeden yokluk krizine girmekten korkuyordum. Onun korkusunu hissettikçe kendime güvenim arttı. Bu durumda ondan üstün olduğumu anlıyordum. Nihayet gayet serin kanlı bir şekilde "İyi öyleyse gel bakalım moruk" dedim. "Detlef bizi zaten ekti. Ben de seni yalnız memnun ederim ama Detlef'le anlaştığımız gibi 150 mark" dedim. Evet diye ekledi ve kalktı. Tümüyle isteksiz görünüyordu. Koluna girdim. Adeta elinden tutarak götürüyordum. Detlef'ten Kekime Max'ın üzücü hikayesini öğrenmiştim. Vasıfsız işçiydi. Kırkına merdiven dayamıştı. Hamburgluydu. Annesi fahişeydi. Çocukken korkunç dayaklar yemişti. Annesinden, annesinin pezevenklerinden, kaldığı yetiştirme yurtlarında. Onu o kadar ezmişlerdi ki sürekli korkudan hiçbir zaman doğru dürüst konuşmayı öğrenememişti. Evine gittik. Sürekli müşteri olmasına rağmen önce parayı istedim. Halbuki sürekli müşterilerdi, o kadar tedbirli olunmazdı. Bana gerçekten 150 mark verdi. Ondan gayet sakin, bu kadar para almış olmaktan biraz gurur duyuyordum. Tişörtümü çıkardım. Bana kamçısını verdi. Her şey filmlerdeki gibiydi. Ben sanki ben değildim. Önce o kadar hızlı vurmadım, fakat ona acı vermem için bana yalvardı. O zaman bir yerden sonra var gücümle vurdum. Sesleri duymaya çalıştım, bakmamaya da. Yaklaşık bir saat kadar sürdü bu. Nihayet bittiği zaman tişörtümü giydim ve koşarak kaçtım. Hızla daire kapısından çıktım, merdivenden indim ve tam zamanında kendimi binadan dışarı atabildim. Evin önünde artık Allah'ın belası midemi tutamadım, kustum. Kustuktan sonra her şey geride kalmıştı. Ağlamadım, kendime de zerrece acımadım. Bir bakıma da bu duruma kendi kendimi getirdiğimin bayağı farkındaydım. Boku yemiş olduğumun da. İstasyona gittim. Detlef oradaydı. Fazla bir şey anlatmadım. Yalnız Kekime Max işini yalnız yaptığımı söyledim. 150 markı ona gösterdim. Blücininden, müşterisinden aldığı bir 100 marklığı çıkardı. Kol kola bizim piyasaya gittik ve bolca toz aldık. Bizim eroyinciden aldığımız toz tertemizdi. Bayağı kıyak bir gün olmuştu. O andan sonra toz paramı çoğu zaman kendim kazandım. İstasyondaki müşteriler bana korkunç rağbet ediyorlardı. Gideceğim herifi kendim seçebiliyordum ve şartları da ben belirleyebiliyordum. Genel olarak yabancılarla çıkmıyordum. Bu istasyondaki bütün karıların en son razı olacakları şeydi. Yabancıların hepsi sapık domuzlar diyorlardı. Gerçekten de heriflerin parası yoktu. Çoğu zaman sadece 20 ya da 30 mark veriyor ve karşılığında her seferinde basbayağı sevişmek istiyorlardı, hem de kaputsuz. Müşterilerle yatmak benim için hala söz konusu değildi. Şartları hep istasyonda koymaya çalışıyordum. Baştan haz etmediğim tiplerle hiç pazarlığa bile yanaşmıyordum, ancak son derece azalan gururumun kırıntıları bana çok zamana mal oluyordu. Her şeye evet diyen bir müşteri bulmam bütün öğleden sonra malıyordu çok geri. Ve ilk defasında Kekime Max'tan kazandığım kadar parayı pek nadiren kazanıyordum. Artık Kekime Max Detlef'le ikimizin müşterisi oldu. Ona bazen ikimiz birden gidiyorduk, bazen sadece birimiz. Kekime Max'a iş rayına oturmuştu. En azından bizi seviyordu, ancak vasıfsız işçilikten kazandığı parayla bize 150 mark vermeyi sürdüremedi tabii. Fakat bir iğnelik parayı, 40 markı ne yapıp yapıp buluyordu bizi. Bir defasında kumbarasını bile kırarak açtı, bir takım paralar çıkardı. Sonra bana tam 40 mark saydı. Acelem olduğu zaman ona bir uğrayıp 20 mark alabiliyordum. Ertesi gün bilmem kaçta tekrar geleceğimi ve bir 20'liğe yapacağımı söylüyordum. 20 mark olduğu zaman kabul ediyordum. Kekime Max daima bizi bekliyordu. Benim için hep en sevdiğim şeyi şeftali suyuna hazır bulunduruyordu. Detlef'e de onun en sevdiği tatlı olan bir muhallebi mutlaka duruyordu buzdolabında. Muhallebiyi Kekime Max kendisi yapıyordu. Ayrıca bana yoğurt ya da çikolata ikram ediyordu. Çünkü işten sonra bunları yemeyi sevdiğimi biliyordu. Dayaklar benim için artık sıradan iş haline gelmişti. İşten sonra Kekime Max'la birlikte yiyor, içiyor, çene çalıyorduk. Kekime Max sürekli zayıflıyordu. Gerçekten de son kuruşunu bile bize yatırıyordu ve kendisi yeterince beslenemiyordu. Bize o kadar alışmıştı ki ve bizimle o kadar mutluydu ki, bizimleyken hemen hemen hiç kekelemiyordu. Sabahları hemen birkaç gazete alıyordu. Sırf yine bir eroin kurbanı hakkında haber var mı diye. Bir defasında ondan 20'lik kaldırmak için uğradığımda korkunç kekeliyordu ve rengi atmıştı. Gazetelerde o gün Detlef V diye birinin yılın bilmem kaçıncı eroin kurbanı olduğunu okumuştu. Ona benim Detlef'i az önce oldukça canlı gördüğümü söyleyince sevinçten ağlayacaktı neredeyse. Bilmem kaçıncı sefer eroin bırakmamızı yoksa öleceğimizi söyledi. Eroini bırakırsak ona gelmeyeceğimizi söyledim. O zaman sustu. Detlef ve benim Kekime Max'la garip bir ilişkimiz vardı. Bütün müşterilerden nefret ederdik. Yani Kekime Max'tan da nefret ederdik ama onu garip bir şekilde kıyak buluyorduk. Belki de her şeyden önce hiç sorun çıkarmadan 40 markımızı verdiği içindi bu. Fakat bir yandan da muhakkak merhamet gibi bir şey duyuyorduk ona karşı. Bir müşteriydi ama onun durumu bizden çok daha kötüydü aslında. En azından tamamen yalnızdı ve onun için sadece biz vardık. Bizim için kendini harcıyordu fakat bu konu üzerine daha fazla düşmedik. Sonradan başka müşterileri de mahvettik. Bazen Kekime Max'ın evinde rahatça televizyon seyreder sonra yatardık. Bize yatağını verir, kendisi yerde yatardı. Bir akşam keyfimiz tamdı. Kekime Max bize çılgın bir müzik dinletiyordu. Başına uzun bir peruka geçirdi ve korkunç bir kürk manto giydi. Sonra bir deli gibi dans etti. Gülmekten öldük. Aniden ayağa takıldı, düşerek başını dikiş makinesine çarptı. Birkaç dakika iyice baygın kaldı. Gerçekten çok telaşlandık ve doktor çağırdık. Kekime Max beyin sarsıntısı geçirmişti ve 2 hafta yatakta kalması gerekiyordu. Bunun üzerine işten atıldı. Herhangi bir uyuşturucu denemeden iyice serilmişti. Bir kez olsun uyuşturucu kullanmamış, eroini tatmamıştı. Onu eroin değil, eroinmanlar mahvetmişti, yani biz. Onu hiç değilse ziyaret etmemiz için yalvardı, yakardı fakat öyle dostluk ziyaretleri biz eroinmanlara göre değildi. Bir kere duygularımızı başka birisine ayırmamız mümkün değildi. Sonra her şeyden önce de bütün gün para ve toz bulmak için koşturmaktan, böyle şeylere gerçekten zamanımız yoktu. Kekime Max yeniden eline para geçtiğinde bize bol bol para vermeyi vaat ederken Detlef kupkuru bir şekilde şöyle dedi bana. Eroinman iş adamı gibidir. Hiçbir gün kasada açık vermemek zorundadır. Arkadaşlıktan ya da sempatiden öyle serbestçe krediler dağıtmaz. İşe çıkmaya başladıktan kısa bir süre sonra güzel bir kavuşma oldu. İstasyonda müşteri bekliyordum. Birden Babsi'yi yanımda buldum. Babsi birkaç ay önce Sound'da bana LSD istemek için yanaşmış olan küçük kızdı. O zaman 12 yaşındaydı. Okuldaki tatsızlıklardan ötürü bir takım heriflerin yanında kalmaya başlamıştı ve yakalanıp büyük annesiyle büyük babasının yanına geri gönderilmeden alelacele bir takım fırtta eroin çekmişti. Bakıştık ve birbirimizin durumunu anladık. Kucaklaşıp öpüştük. Acayip sevinmişti. Ben de öyle. Babsi korkunç zayıflamıştı. Ne göğüs ne kalça. Fakat biraz güzelleşmiş bile sayılırdı. Omzuna düşen sarı saçları bakımlıydı. Görünüşü iyiydi. İlk bakışta onun artık iyice eroinci olduğunu anlamıştım. Bunun için toplu iğne başı kadar kalmış göz bebeklerine bakmam bile gerekmemişti. Ama eroin kullanmaktan bir haber biri hiçbir zaman bu şirin çocuğun eroinman bir karı olduğunu aklından geçirmezdi. Babsi korkunç sakindi. Benim gibi bütün gün para ve toz peşinde koşan öbür eroinmanların telaşı onda yoktu. Hemen müşteri bulmam gerekmediğini, bana bir iğnelik toz ve biraz da yiyecek vereceğini söyledi. İstasyonun üst katına çıktık. İkimizin de artık iyice eroine daldığımız ve işe çıktığımız hakkında daha fazla konuşmamız gerekmiyordu. Fakat Babsi sözü bir türlü bu kadar bol tozu ve parayı nereden bulduğuna getirmiyordu. Bir ara dışarıda kaldıktan sonra evde onu epey sıktıklarını söyledi. Her akşam saat 7-8 sularında evde olması ve düzenli olarak okula gitmesi gerekiyordu. Büyükannesi müthiş bir dikkatle izliyordu onu falan. Nihayet ona açık açık sordum merak ettiğim şeyi. Sürekli müşterilerim var dedi. Oldukça kocamış bir tip fakat kıyak bir müşteri. Öğleden sonraları taksiyle evine gidiyorum. Bana mangır yerine toz veriyor. Günde 3 çeyrek alıyorum. Başka karılar da gelip tozu ondan alıyorlar fakat şu sıralarda yalnız benimle. 1 saatte işim tamam. Sevişmek yok tabii. Yalnız soyunmak. Bazen fotoğraf çektirme, çene çalma ve bazen de Fransız usulü ama yatak faslı kesinlikle yok. Sürekli müşterisinin adı Heinz'di. Bir kırtasiyeci dükkanı vardı. Ondan bahsedildiğini duymuştum. Doğrudan eroin verdiği ve insanın oradan oraya hem müşteri hem satıcı peşinde koşmasını gereksizleştirdiği için kıyak bir müşteriydi. Akşamları en geç 8'de evde olan, daima uykusunu alan ve insanı sinir eden bütün o telaşı, gerilimi yaşamayan Babsi'yi gerçekten kıskanıyordum. Babsi'nin her şeyi vardı, mükemmel bir şırınga stoku bile vardı. Aslında sadece bir defa kullanılması gereken bu şırıngalar o zaman oldukça zor bulunuyordu. Bizimkinin iğnesi o kadar körlenmişti ki damarıma zorlayarak da olsa sokabilmek için habire bir kibrit kutusunun eczalı kısmına sürterek bilemem gerekiyordu. Babsi'de şırınga çoktu. Bana 3 şırınga ve 3 iğne vermeyi vaat etti. Birkaç gün sonra istasyonda Stella'ya da rastladım. O zamanlar Babsi ile birlikte sağda solda yatmış olan ve eroine ondan önce başlayan arkadaşı. Kucaklaşma, öpücük, büyük sevinç. Stella bu arada tabii eroine bayağı alışmıştı. Onun durumu Babsi'ninki kadar iyi değildi. Babası 2 yıl önce bir yangında ölmüştü ya. Annesi de İtalyan sevgilisiyle birlikte bir meyhane açmış, içkiye başlamıştı. Stella toz parasını hep meyhaneden yürütmüştü. Bir gün doğrudan doğruya annesinin sevgilisinin cüzdanından para araklayınca durum ortaya çıkmıştı. Şimdi eve gitmeye cesaret edemiyor, dışarıda kalıyordu. İstasyonda hemen doğal bir şekilde müşteriler üzerine konuşmaya başlamıştık. Stella önce beni en iyi arkadaşı Babsi hakkında biraz aydınlattı. Aslında Babsi iyice düşmüş çünkü Heinz dediği resil bir herifmiş. Kocamış, ter kokan o herifle üstelik Babsi basbayağı yatıyormuş. Stella, bu benim en son yapacağım şey olurdu. Hele böyle bir müşteriyle sevişmek, bir yabancıyla çık daha iyi, dedi. Ben de Babsi'nin ne kadar düştüğünü duyunca sarsılmıştım. O an Stella'nın bunları bana niye anlattığını çakacak durumda değildim. Ancak sonradan Babsi'den Heinz'in daha önce Stella'nın sürekli müşterisi olduğunu öğrendim. Demek Stella bu Heinz'in 3 çeyrek karşılığında ne istediğini oradan biliyordu. Sonraları ben de aynı deneyden geçecektim. Stella bir süre sonra bana teraslarında hayvanat bahçesinde işe çıkmayı rezilce bulduğunu söyledi. Orada zaten en kaymış karılar var ve yabancı müşteriler. Habire bu yabancı müşterilerin laflarını çekmek benim yapacağım iş değil. Stella arabalı işe çıkıyordu. Kurfürstenstrasse'deki bebek piyasasında. Orada hemen hemen sırf eroinman kızlar, özellikle de 13-14 yaşındakiler vardı. İnsanın kiminin yanına bindiğini doğru dürüst kontrol edemediği arabalı işten bayağı korkardım. Ben de arabalı piyasada tam rezil yer. Orada 20 marka çalışıyorlar. Bir doz için 2 müşteri benim yapacağım iş değil gerçekten, dedim. Bir saat kadar hayvanat bahçesindeki çocuk piyasasında mı yoksa Kurfürstenstrasse'deki piyasada mı insanın daha düşmüş olduğu üzerine ağız dalaşı ettik. Arada Babsi'nin de bu herifle seviştiği için gerçekten rezil olduğuna karar verdik. Yeniden görüşmemiz fahişelik şerefimiz üzerine bir kavgayla başladı. Bu Babsi, Stella ve benim sonraki aylar içinde hemen hemen her gün sürdürdüğümüz kavgaydı. Hangimizin pisliğe en çok battığıydı konu. Herkes ötekilere kendisinin henüz o kadar da düşmemiş olduğunu ispat etme peşindeydi. İkimiz bir arada olduk mu üçüncüyü çekiştiriyorduk. En muhteşem şey tabii müşteriler olmadan idare etmekti. Stella ile ben yeniden birbirimizi gördüğümüz o günden itibaren işe çıkmadan yaşayabileceğimize inandırdık kendimizi. Parayı yontarak ve araklayarak bir araya getirecektik. Stella'nın bir sürü dümeni vardı. Hemen büyük bir numara denemek üzere büyük bir mağazaya, Kadevi'ye gittik. Orada kadınlar tuvaletinde birkaç yaşlı kadının tuvalete girmesini bekleyecektik. Çoğu zaman el çantalarını kapı kollarına asarlardı. Bunlar klozete oturunca dışarıdan aniden kapı koluna basıyordunuz. Çantalar yere düşüyordu ve alttaki geniş aralıktan çantayı kolaylıkla kapabiliyordunuz. Yaşlı kadınlar tabii o halleriyle hemen dışarı çıkamıyorlardı ve onlar yeniden giyinene kadar biz çoktan toz olabiliyorduk. Kadevi mağazasının kadınlar tuvaletinde dolanmaya başladık. Fakat ne zaman Stella şimdi zamanın uygun olduğunu söylese korkuyordum. Yalnız da yapmak istemiyordu, kaldı ki bütün el çantalarını zamanında boşaltmak için 4 ele ihtiyaç vardı. Böylece kadınlar tuvaletindeki büyük vurgun gerçekleşmedi. Hiçbir zaman sinirlerim araklamaya doğru dürüst el vermedi. Zaten sinirlerim gittikçe bozuluyordu. Stella ile birlikte birkaç başarısız yontma ve araklama denemesi daha yaptıktan sonra birlikte işe çıkmaya karar verdik. Ben bunu istasyonda yapmamızı da ısrar ediyordum. Böylece ikimiz birlikte sadece bir müşteriye gidecektik. Bunun birden fazla yararı vardı. Birini tabii kendimize itiraf edemiyorduk. Her birimizin değerini denetleyebilmesi, ötekinin müşterilerle gerçekten ne kadar ileriye gittiğini bilmesiydi. Ancak ikimiz birlikte kendimizi daha güvenli de hissediyorduk. 2 kişiyken kazık yememiz güçtü. Bir müşteri anlaşmaya uymadığı zaman da kendimizi daha iyi savunabiliyorduk. Hem 2 kişiyken daha çabuk oluyordu. Öte yandan iki kıza birden para vermek isteyen müşteri bulmak daha zordu. Sonra iki kızdan korkan tecrübeli müşteriler vardı. İki kişi olunca adamı yolmamız daha kolaydı tabii. Birimiz herifle ilgilenirken diğeri cüzdanını hafifletiyordu. Özellikle Stella, Babsi ya da benimle birlikte işe çıkmayı tercih ediyordu. Çünkü artık bizim kadar çocuksu bir görünüşü yoktu ve müşteri bulmakta daha fazla güçlük çekiyordu. En kolay iş yapan Babsi'ydi. Onun hanzı vardı ama o yine de işe çıkıyordu. Sırf bize toz alabilmek için. Masum çocuk yüzünü hep makyajsız bırakıyordu. Kalçasız ve göğüssüz ancak 13 yaşında tam bebek piyasasındaki müşterilerin aradığı şeydi o. Bir defasında bir saat içinde 200 marka 5 müşteri çıkarmıştı. Babsi ve Stella hemen Detlef ve Axel ve Bernd ile oluşturduğumuz gruba katıldılar. Birlikte yürüdüğümüz zaman ben Detlef'in koluna giriyordum. Öteki iki olan da kızları kollarına takıyorlardı. Aralarında bundan öte bir şey yoktu fakat bayağı kıyak bir gruptuk. Herkes henüz hemen hemen bütün dertlerini ötekilerle paylaşabiliyordu. Hem de eroinmanlarda günlük hayatın bir parçası olan sürüyle kavgaya ve anlaşmazlığa rağmen. Bu aşamada bizi getirdiği dertlerle bir arada tutuyordu henüz. Uyuşturucu bağımlılığı olmayan gençler arasında bizim grubumuzdaki gibi bir arkadaşlık olup olmadığından emin değilim. Öteki kızlar gruba dahil olunca Detlef'le ilişkimizde sorunlar çıktı. Birbirimizi önceki gibi seviyor ama gittikçe daha sık kavga ediyorduk. Detlef çoğu zaman oldukça sinirliydi. Ben de sık sık Babsi ve Stella ile birlikte oluyordum. En çok bozulduğuysa artık ne türden müşterilerle gittiğimi denetleyememesiydi. Artık müşterilerimi kendim seçiyordum ya da Stella ve Babsi ile seçiyorduk. Detlef beni müşterilerle yatmakla suçluyordu. Tam anlamıyla kıskançtı. Detlef'le ilişkimi o kadar vazgeçilmez görmüyordum artık. Onu seviyordum, bu açıktı. Her zaman da sevecektim. Öte yandan artık ondan bağımsızdım. Onun ne malına ne de sürekli korumasına ihtiyacım vardı artık. Aslında artık aramızdaki ilişki birçok genç insanın düşündüğü modern bir evlilik gibiydi. Birbirimize hiç bağımlı değildik. Artık nasıl oğlanlar kendi ihtiyaçlarını karşılıyorsa, kızların da aralarında toz alıp vermesi kural haline geldi. Ancak arkadaşlıklarımız eninde sonunda eroin dostluklarıydı. Hepimiz haftalar geçtikçe asabileşmeye başladık. Toz, telaş, para ve için her günkü mücadele, evdeki sürekli gerginlik, evde ana babalarımızı kandırmak için sürekli kendimizi gizlemek, yalan söylemek sinirlerimizi mahvetti. Artık biriktikçe biriken sinirlerimizi kendi aramızda da dizginleyemiyorduk. Ben yine en iyi Babsi ile anlaşıyordum. Babsi hala en sakinimizdi. Sık sık birlikte işe çıkıyorduk. Kalçaya kadar yırtmaçlı o dar siyah eteklerden giyiyorduk. Bir örnek, bunların altına siyah jartiyer takıyorduk. Müşteriler buna bayılıyordu. Siyah jartiyerler oldukça çocuksu vücutlar, çocuksu yüzler. 1976 Norlin'den az önce babam tatile çıktı ve Babsi ile ben kız kardeşimle birlikte onun evinde kaldık. Daha ilk akşam babamın evinde tam bir kavga koptu. Birbirimize karşı o kadar kabalaştık ki benden bir yaş küçük kız kardeşim ağlamaya başladı. Artık birbirimizi karşılıklı harcamaya çalıştığımız zaman tam sokak ağzı kullanıyorduk. Kız kardeşimin de ikili hayatımdan haberi yoktu tabii. Ertesi sabah Babsi ve ben yine en iyi iki arkadaştık. Bu hep böyleydi. İnsan uykusunu almışsa ve eroinin havasına girmişse çoğu zaman bayağı sakin, sessiz bir havaya giriyordu. Babsi ile sabah iğnesini yapmamayı, bunu mümkün olduğunca ertelemeyi kararlaştırdık. Daha önce de denemiştik bunu. İğneyi mümkün olduğunca geciktirmek çok zevkli bir spordu. Fakat eninde sonunda yapacağımız mis gibi eroin iğnesinden başka bir şey konuşmuyorduk. Bayram arifesinde hediye paketlerinin açılmasını bekleyen iki çocuk gibiydik. Kız kardeşim herhangi bir uyuşturucu aldığımızı anlamakta gecikmedi. Fakat tabii müptela olduğumuzdan haberi yoktu. Denediğimizi sanıyordu ve babama, anneme bir şey söylemeyeceğine yemin etti. Hatta Babsi'nin ailesinden biri aniden çıka gelse bile açık etmeyeceğine söz verdi. Babsi'yi evden çok sıkıyorlardı ve ne büyük annesiyle büyük babası ne de anasıyla babası onun eroin müptelası olduğunu hayal bile edemezlerdi. Hele fahişelik yaptığını görseler de inanmazlardı. Babsi çilekli yoğurdunu naylon torbadan çıkardı. Bu çilekli yoğurdun hastasıydı. Neredeyse sırf bunu yiyordu. Benim de çok daha çeşitli şeyler yediğim söylenemezdi. Yoğurttan başka muhallebi ve Kurfürstendam metro istasyonunda sattıkları simitleri yiyordum, o kadar. Başka bir şey de zaten kursağıma girmiyordu. Babsi mutfakta çilekli yoğurdunu hazırlıyordu, ciddi bir ayin yapar gibi. Kız kardeşimle ben öylesine oturuyorduk. Hepimiz bu kocaman yoğurt ziyafeti için sabırsızlanıyorduk. Kahvaltı pek tabii ki ancak Babsi ile benim kendimize iğne yapmamızdan sonra başlayacaktı. Babsi'nin işi bitince kız kardeşime sofrayı hazırlamasını söyledik. Banyoya kapandık. İçeri girer girmez yavaşça krizimiz geldiğinden aramızdaki sorun yine başladı. Yalnız bir tane işe yarar şırıngamız vardı. İlk iğneyi benim yapacağımı söyledim. Babsi hemen tam gaz cevabını verdi. Niye hep sen? Bugün ben önce yapacağım. Tozu kazanan da ben değil miyim? Bu beni iyice sinir etti. Bizden fazla tozu var ve biraz bize veriyor diye bunu başımıza kalkmasını hiç dayanamıyordum. Dinle moruk dedim. Sen bir iğne yapana kadar ben işimi 50 kere hallederim. Saçmalık etme. Gerçekten de öyleydi. Bu kız çoğu zaman ancak yarım saatte bitiriyordu işini. Damarları yok muydu ne? Üstelik iğneyi ilk batırışında kan gelmezse çıldırıyordu. Habire iğneyi koluna saplayıp duruyordu. Sürekli telaşlanıyordu. Gerçekten o durumda ancak şansa isabet ettirebiliyordu. Bende ise iş daha kolaydı. Bana iğne yapmasına izin verdiğim tek kişi olarak Detlef yapmadığı zaman hep sol kolumdan dirsek hizasında bir noktaya sokuyordum şırıngayı. 3. kaset, 2. yüzün sonu.